Ayrım 31, sayfa 290. Dunayev'in kılı kıpırdamadı. Aynı soğuk nazarlarla bakmaya devam etti. Artık bu parayı İngiliz hükümetin ödeyemeyeceğini biliyordu. Ama hala bilemediği Higgins'in bu konudaki tutumu ve ısrarıydı. Acaba neyin peşindeydi? Nerede buluşacağız diye sorusunu yineledi. Kaldığım otele ne dersiniz? Odamda değiş tokuş temin edebiliriz. Olabilir, dedi Albay kısa tereddütten sonra. Hangi otelde kalıyorsunuz? Hilton'da. Tamam, diye fısıldadı. Orası olabilir. Saat kaçta? Akşam 7 sizin için uygun mu? Dönev başını salladı. Anlaştık. Sonra tek kelime söylemeden İngiliz'i sahilde bırakarak boş bir taksi aramak için caddeye indi. Mahmut günün olaylarını yazıya döküp raporunu hazırlamak üzere merkezdeki odasına girdiğinde saat 7.30'tu. O da yorucu geçen günün ardından bir an önce evine dönmek istiyordu. Raporunu tam bitirdiği sırada telefonu çaldı. Yorgun bir edayla evet diye homurdandı. Sanki bir aksiliğin zuhur edeceği içine doğmuş gibiydi. Telefonda Haluk'un endişeli sesini duyunca irkildi. Kızın peşimde adamlarınız var mı diye soruyordu. Mahmut bir an boş bulunarak hangi kızı kastettiğini anlayamadı. Hangi kızdan bahsediyorsun yahu diye homurdandı. Neslihan'da, şu an evinde, ne olmuş ona? Yani şu İngiliz'le beraber olmadığına emin misin? Kızın kapısı civarında nöbet tutan iki adamım var. Ne ondan ne de adamlardan herhangi bir yeni haber almadım. Neden soruyorsun? Lanet olsun. Bizimkiler adamın izini kaybetmişler. Herif otelle ilişkisini kesmiş. Mahmut irkildi. Tamamen mi? Evet. Nasıl olur yahu? Ödeme yaparken lobide adamımız yok muymuş? Olmaz olur mu? Fakat herif faturayı odasına istetmiş ve ödemeyi de odasında yapmış. Bizimkiler akşam adamın yemeğe indiğini görmüşler. Anlaşılan rahatlayıp durumu biraz savsaklamışlar. Herifin oğlu Hin sonra garsonlardan birine para verip otelin mutfak kapısından tüymüş. Ya eşyaları, bavulu, çantası falan yok muymuş? Bizimkiler durumu anlayınca onu da incelemişler. Adamın bir bavulu varmış. Onu da çok daha önceden veletlerden biriyle konsiyerge yollamış. Mahmut bir an düşündü sonra homurdandı. Tamamıyla izini kaybetmiş sayılmayız. Nasıl olsa dönüp alacaktır. Kazın ayağı düşündüğün gibi değil. Herif talimat vererek bavulu konsolosluktan birinin gelip alacağını bildirmiş. Adam da gelmiş mi? Evet, bavulu gelip almışlar. Erol Bey durumu biliyor mu? Rus'un evinde, daha henüz haberi yok. Vay canına, herif düpedüz bizi atlattı. Telefonu kapatan Mahmut bir süre raporu bırakıp kara kara düşünmeye başladı. Bu gizli kaçış muhtemelen Higgins'in harekete geçtiğinin işaretiydi. Mahmut bir defa Neslihan'ı aramaya karar verdi. Zil'in ikinci çalışında kız telefonu açmıştı. Merhaba, ben Mahmut dedi ajan. Kızın tedirgin ve sıkılarak konuşmasına rahat olmadığını anlamıştı. Muhtemelen kız arkadaşı yanındaydı. Galiba size pek uygun olmayan bir saatte aradım diye bildi. Öyle sayılır. Anlıyorum. Şimdi sorularıma sadece evet veya hayır diye cevap verin lütfen. Tamam. Higgins'ten bugün aradıktan sonra herhangi bir teklif aldınız mı? Hayır. Yani sizi aramadı. Hayır. Yohorus? Evet. Anlıyorum. Yemeğe falan mı çağırdı? Hayır. Sanırım bugün Higgins'le konuşmanızın nasıl gittiğini sordu. Yanılıyor muyum? Evet baba. Telefon elinde olmadan gülümsedi. Neslihan duruma iyi uyum sağlıyordu. Zaten geçici olarak göreve çağrılan amatörlerin çoğu böyle olurdu. Ya işi bütün tembih ve ikazları rağmen yüzüne gözüne bulaştırırlar ya da Neslihan gibi ürkmelerine rağmen başarıyla yürütürlerdi. Genellikle ikisinin arası olmazdı. Şimdi de genç kız kendisini baba diye hitap etmekle konuşmayı dinleyenleri yanıltmaya çalışıyordu. Horace başka bir şey söyledi mi? Hayır. Niye soruyorsun baba? Bir şey mi oldu? Mahmut Thomas Higgins'in izini kaybettiklerini şimdilik genç kıza söylemeye uygun bulmadı. Ayrıca ekipler belki az sonra adamı yeniden bulabilirlerdi. Hayır, yok bir şey dedi. Yine de sizi ararsa hemen beni haberdar edin. Saat kaç olursa olsun. Neslihan bu zamzansız telefondan huylanmıştı ama o sırada mutfakta sevimli yemek hazırladıkları için aklına gelen bazı soruları Mahmut'a yöneltememişti. Tabi baba, ararım diye fısıldadı. Telefonu kapatınca da Sevim'e kaçamak bir nazar attı. Sevim konuşmaları duymuş ve biraz yadırgamış gibi arkadaşının yüzüne bakıyordu. Hayır haber, arayan baban da değil mi? Neslihan önündeki yeşil salatayı doğramaya devam ederken hı, babamdı diye mırıldandı. Beni merak etmişlerdi. Neden? Anne baba işte bilirsin. Dün gece beni rüyasında görmüş meraklanmış. Sevim garipseyerek Neslihan'a baktı. İyi de adamcağızla ne kadar soğuk konuştun öyle. Hep evet, hayır diye kısa kısa, kesik kelimelerle. İnsan biraz izahat verir. Madem seni merak etmişler. Benim selamlarımı da iletmedin. Neslihan şimdi hatırlamış gibi kusura bakma vallahi unuttum dedi. Bugün öyle yorgunum ki yemeği yiyip hemen yatmak istiyorum. Sevim ısrar etmedi ama aklına arkadaşının yalan söylediği fikri takıldı. Galiba arayan Neslihan'ın babası değildi. Hala önündeki salataları doğramaya devam eden kıza bir daha baktı. 2-3 gecedir onda bir tuhaflık seziyordu ve bu tuhaflığın en büyük nedeni de bu yeni tanıştığı Selim'le nedense artık hiç bahsetmez oluşuydu. MİT elemanı Hüseyin yanındaki arkadaşı Korkut'u dürttü. ''Bizimkileri görebiliyor musun?'' diye sordu. Korkut denizden esen soğuk rüzgardan korunmak için paltosunun yakasını kaldırırken sahil boyunda yürüyen Higgins'la Duna'yı evden gözlerini kaldırmadan ''Hayır'' diye mırıldandı. ''İyi gizlenmiş olmalılar.'' ''Hüseyin acaba mı?'' diye humurdandı. Korkut dönüp arkadaşına baktı. ''Ne demek istiyorsun?'' ''Ben etrafta kimseyi göremiyorum. Yoksa İngiliz'i gözden kaçırdılar mı?'' Korkut yeniden gözlerini etrafta dolaştırıp sordu. ''Kimler vardı İngiliz'in peşinde?'' ''Emin değilim. Galiba Macit'le ekibi. Herhalde buralarda bir yerlerdedirler. Belki biz göremiyoruz.'' Hüseyin tedirgin olmuştu. ''Merkezle temas kuralım mı?'' diye sordu. ''Yok yahu'' diye humurdandı Korkut. ''İş güzellik yapmayalım.'' Hüseyin sustu ama içi hiç rahat değildi. David Green konsolosluktaki çalışma odasında ilerleyen saate rağmen çalışmaya devam ediyordu. Son derece rahatsızdı. Yaptığı için nedenli yerinde olduğu hakkında hala şüpheleri vardı. Ve Londra'daki güvendiği amirine çektiği faksın cevabını alıncaya kadar da bu rahatsız edici duygudan kurtulamayacağını da biliyordu. Bu yüzden bir ihtar veya uyarı cezası da alabilirdi. Çünkü gizli görevle gelen üst seviyedeki bir ajanın yetki ve sorumluluğunu tahkik pek alışılmış bir uygulama değildi. Hele bu kişi efsanevi ajan Thomas Higgins olursa. Ona karşı saygı ve takdiri sonsuzdu. Ama Higgins'in davranışları ve istekleri kesinlikle normal değildi. Onun yalan söylediğini sanıyordu. Bunu düşünmek bile David'e acı veriyordu. Fakat o görevine sadık ve her zaman kurallara uyarak çalışmaya kendine düstur edinmiş bir memurdu. Saatin ilerlemesine rağmen faksına cevap gelmemesi daha da sabırsızlanmasına yol açıyordu. David konsolosluktaki ufak bir lojmanda ikamet ederdi. Dolayısıyla geç saatlere kadar çalışması dikkat çekmezdi. 9'da çalışma odasından ışıkları söndürüp çıktı. Lojman olarak kullandığı üst kattaki odasına çıktı. Buzdolabından çıkardığı jambonla kendisine bir sandviç hazırladı. Yanına da bir şişe bira aldı. Karnını doyurunca piposunu yaktı. Kaset çalara eski bir Frank Sinatra CD'si koydum. 1950'lerin müziğini severdi. Piposunu çekiştirirken The Moon Was Yellow adlı şarkıyı dinlemeye koyulmuştu. Birkaç tarih kitabı karıştırdı daha sonra fakat aklını bir türlü okuduklarına veremiyordu. Saat 11'de gözüne uyku tutmayacağını anlayınca elindeki kitapları bırakıp tekrar alt katta çalışma odasına döndü. Beklediği faksın geldiğini görünce heyecanla kağıda yapıştı. Metni okuyunca yüzünü buruşturarak kağıdı cebine tıktı. Gerçek sorun şimdi başlamıştı. Ne yapacağını bilemeden bir süre koltuğuna çökerek düşündü. Thomas Higgins hakkındaki düşüncelerinde haklı çıkmıştı. İçini bir burukluk kapladı. Asıl sorun bundan sonra böyle kendisine yardım edemeyeceği gibi durumun derhal incelenerek kapsamlı bir rapor halinde Londra'ya bildirilmesi ve Türkiye ile İngiltere arasında vuku muhtemel bir skandalın derhal önlenmesi için tedbir alınması isteğiydi. Ahmet, Erol'un deliler gibi homurdanarak evin en olmayacak yerlerinde yaptığı aramayı şaşkın nazarlarla seyrediyordu. Asıl hayret ettiği şey en olmayacak, akıl almayacak yerlere bakmaya kalkışmasıydı. Orta boyu bir çay kutusu aradığını söylemişti ama rezervuarı söküp su deposunun içini filan kontrol ediyordu. Artık görünmemeye, varlıklarını belli edecek gürültü yapmamaya aldırdığı da yoktu. Evin bütün ışıklarını yakmıştı. Banyodan çıktılar. Erol mutfağa daldı. Ahmet de peşinden ilerledi. Sırf boş durmamak için mutfaktaki dolaplarda bir çay kutusu arıyordu. Şef ise çay kutusundan çoktan vazgeçmiş, ağzı kapalı görünen her nesneyi kurcalayıp açmaya çalışıyordu. Yarım saat kadar da mutfakta oyalandılar. Yine aradığını bulamamıştı Erol. Fakat pes etmiyor, ısrarla araştırmaya devam ediyordu. Aradıkları bloknotun artık evde olmadığına çoktan kanaat getirmişti Ahmet. Ama sesini çıkarmıyordu. Yatak odasına girdiler. Ahmet aranmaktan vazgeçmişti artık. Gardırobun içini yoklayan Erol'u seyre başlamıştı. Üst rafta şapka, kasket ve astragan gibi kalpak vardı. Birden Erol'un kalpağı eline alıp dikkatle incelediğini gördü. Sonra humurdandığını işitti. Yanında çakı gibi kesici bir şey var mı? Ahmet cebinden kırmızı İsviçre çakısı çıkararak uzattı. Buyurun efendim. Erol çakıyı kaptığı gibi kalpağın astarını yırtmaya başladı. Yüzünü şeytani bir gülümseme kaplamıştı. Buldum işte diye söylendi. Aklınca buraya sakladığını düşünemeyeceğimizi sanmış namussuz. Elinde tuttuğu küçük bir bloknotu Ahmet'e uzatıyordu. Oku ve bana tercüme et. Neler yazıyor bakalım içinde. Ahmet merakla blok notu alıp sayfalarını çevirmeye başladı. Erol uyardı. En başından başla. Ne kaydet etmişse hepsini bilmek istiyorum. Tabii efendim diye kekeledi genç ajan. Tüm dikkatini sayfalara vermişti. Sanırım bunlar ölçüler. Ölçüler mi? Ne ölçüsü? Elbise ölçüsü efendim. Pantolon ve ceket boyu, paça genişliği. Erol hayal kırıklığına uğramış bir eda ile onları geç dedi. Başka? Ahmet sayfayı çevirdi. İkinci sayfayı incelemeye başladı da. Evet, ne buldun? Burada iki adres yazılı. Adres mi? Nerenin? Biri Moskova'da Gaya Karmala adlı bir kadına ait. Yanında başka açıklayıcı izahat yok efendim. Diğeri de Rusya'da ama şehir belirtilmemiş. Erol sabırsızca homurdandı. O sayfayı da geç. Titizliği gittikçe artıyordu ajanın. Yavaş yavaş saçma ve işe yaramaz ajandamsı bir şey bulduğunu düşünmeye başlıyordu. Burada bir takım sinyaller işaretlenmiş. Tam anlayamadım ama herhangi bir frekans boyu olabilir. Gizli haberleşme kanalı falan gibi. Öyleyse devam et, atla onu. Ahmet bir sayfa daha çevirdi. Kaşları çatıldı. Dikkatle kareli yaprağı buldu. Ne buldun diye sordu Erol telaşla. Şey diye fısıldadı Ahmet. Buraya bir not düşülmüş. Ne oldu? Neye ait? Yanılmıyorsam dayımın kaybolduğu tarih diye yazıyor. Dayının mı? Erol'un sesi kükrer gibi çıkmıştı. Ahmet çekinerek cevap verdi. Belki kendisince şifreli bir ifadedir efendim ama aynen öyle yazıyor. Dayı diye birisinden bahsediyor. Tarih var mı? Evet efendim. 3 Mart 1981. Garip. Yaklaşık 20 yıl önceki bir tarih. Acaba ne anlama geliyor? Erol düşünmeye başladı. Sonra bloknotu meslektaşının elinden kapıp yeniden inceledi. Bloknot hiç de o kadar eski bir tarihten kalmışa benzemiyordu. Sayfaya bir göz attı. Alt tarafta birkaç ufak cümle daha kaydedilmişti. Bu alttaki yazılar da ne diyor? Ahmet hemen okuyup tercüme etti. 12 Mart 1981. KGB tarafından ilk sorgulanmamın yapılması. 24 Mart 1981. Tahliye tarihim. Vasilya subay çıktığım tarihteki hediyesi kol saatinde sorgulama sırasında kaybettim. Belki de çaldılar, bilemiyorum. Erol heyecanla sordu. Şu Vasil denen adamla ilgili başka bir şey var mı? Ahmet sakin bir sesle mırıldandı. Bakalım amirim. Ahmet sayfaları karıştırmaya devam etti. Sayfaları atlamadan oku diye ikaz etti Erol. Yazılı her şeyi bilmek istiyorum. Şey efendim, burada manasını bilmediğim bir kelime var. Çıkaramadım. Bir merkez, birlik adı veya komiserlik makamı gibi. Bir şey olabilir. Orada horlandığını, kötü muamele gördüğünü, arkadaşların hep kendine uzaklaşmaya çalıştığını ve bunu hissettiğini yazmış. Kimse General Vasily Kirilenko hakkında bana tek kelime sormaya cesaret edemiyor diye bir ifade kullanmış. Vay be diye umurdan Derol. Demek dayısı bir generalmiş. Öyle olmalı efendim. Ahmet bir sayfa daha çevirdi. Neyse ki yazısı oldukça okunaklı. Zorluk çekmiyorum. Bu sayfada ne yazılı? Gaye denen kadından bahsediyor yine. Durumunu anlayan tek kadın oymuş. Ziyaretine gelen ondan başka da dostu da kalmamış. Yalnızlığa itilmekten şikayet ediyor. Geç devam et. Şurada ne yazıyor? Fazla bir şey kalmadı zaten. Vasili'den ilk haber alıştım. Tarih 1987'nin Mayıs'ı, ayın 12'si. Dayım Roma'daymış. Kısa bir telefon konuşması. Bana çok acı verdi ama sesini duymak yine de güzel diye bir not düşmüş. Sonra 16 Temmuz 1990. Sahaline sürgün gidiyorum. Kin hala bitmedi. Ağzımla kuş yutsam nafile. Sicilimdeki leke silinmiyor. Silineceğini de hiç sanmıyorum. İmkanım olsa hemen istifa edeceğim. Ama ne yazık ki böyle bir şansım yok. Tamamen pasifize edildim. Çevir sayfayı dedi Erol. Zaten ufak defterin son sayfalarına gelmişlerdi. Ahmet tercümeye devam etti. Hayat ne tuhaf. 20 yıl sonra Vasili ile aynı şehirdeyiz. Beni aradı fakat benim iyiliğim için şimdilik görüşmek istemediğini söylüyor. Ona karşı tarifsiz duygular içindeyim. Daha doğru bir ifadeyle hissizim galiba. Mesele nihayet anlaşıldı diye humurdandı Erol. Fakat geri bir şaşkınlık içindeydi ve olanları tam olarak rayına oturtamıyordu. Şu son cümleleri de oku. Büyük adayı işittim ama buradaki görevim sırasında hiç gitmek fırsatını bulamadım. Niye Türkiye'yi seçtiğini hala anlamış değilim. Keza evlenmesini de. Vasili cidden garip bir insan. Artık o benim gençliğimin hayallerini süsleyen adam değil. Ona acıyor muyum? Belki de. Ama bundan da tam emin değilim. O kadar zararı dokundu ki. Ahmet küçük blok notu kapattı. Hepsi bu kadar efendim diye mırıldandı.